Medyapod ağı içerisinde yayınlanmakta olan Kuluçka Pod'un Hariciye adlı programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde olduğu gibi ve sonraki bölümlerde de muhtemelen olacağı gibi ben Görkem Pancaroğlu ve yanımda Kubilay Cenk var.
Merhabalar, hoş geldiniz ikinci bölümümüze.
Bu bir podcast dahadır. Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da @medyapod.
Şöyle ilk bölümde yüksek lisans başvuru süreçlerinden bahsetmiştik. İşte o dönemdeki zorluklardan, işte karar süreçlerinden vesaire bahsetmiştik. Şimdiki programda ise yurt dışı yüksek lisans programından kabul aldığımız ve kabul aldıktan sonra ne yaptığımız üzerine birkaç kelam etmek istiyoruz. Programın seyir akışı tabii ki yine bir kuluçka pot geleneği olarak çok belirli değil. Konuşma sırasında da daha çok şekillenecek durumda.
Ama geçen yayına göre biraz kısa tutacağımızı söyleyebiliriz sanırım. 64 dakika gibi bir yayın ortaya çıkmış. Olumlu yorumlar alsak da süre konusunda biraz uyarılar aldık diyebiliriz. Bunu da not olarak düşelim.
Doğru ki editlemek de bayağı şeydi, problemliydi yani, hiç hoş zamanlar değildi benim için programı
Evet,
editlemek.
yani bunu bir 25-30 dakika bandında tutacağımızı ümit ediyorum diyeyim. Yani ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum ama.
Bakalım. O zaman ilk girişi sen yap istersen Kubilacığım.
Tamam, şeyden başlayalım. Geçen yayında zaten bu başvuru süreçlerinden vesaire bahsetmiştik. Bir kısa bir hatırlatma olsun bu da. Şu anda başvuru sürecini tamamladıktan sonra bir vize süreci var. Buna dair konuşalım istiyorum.
Tabii
Öncelikle
ki.
ben şeyden bahsedeyim. Vize süreci özellikle İtalya özelinde çok ciddi sıkıntılı olan bir süreç. Bunu zaten en ufak arama yapan, internette arama yapan herkes görür yani. Turistik vizelerde bilmiyorum ama ulusal vizelerde, öğrenim vizelerinde çok ciddi sıkıntılı süreçler var. Buna hazırlıklı olunsun mental olarak, öyle söyleyeyim. Yani büyükelçilikler, konsolosluklar bulunduğunuz yere göre hangi resmi kurum ilgileniyorsa defalarca çağrılacaksınız. Ben şöyle söyleyeyim. İlk önce bir ön kayıt açmak gerekiyor eğitim vizesi için. Bu ön kayıtın dönemleri var. Okulunuzdan, başvuru yaptığınız okuldan, aynı zamanda oturduğunuz, ikametinizin bulunduğu yere göre bağlı olan resmi İtalyan merciğinden Türkiye'deki bunun takibini yapabilirsiniz. İlk iş bu yapılsın. Daha sonra ben şunu söyleyeyim hemen. Ön kaydı yaparken dikkat edilmesi gereken şey, bunun dönemleri var ve genellikle yaz tatilinin başlangıcı olan Haziran ayındaki dönemler oldukça yoğun oluyor. Buna dikkat edilebilir çünkü o dönemde işiniz uzayacaktır. Ben mesela Nisan ayında yapmıştım. Bayağı rahat olmuştu o açıdan benim için.
Ki abi senin Nisan ayında yapman muhtemelen müthiş bir kolaylık sağladı sana. Çünkü şey, yani benim sürecimi hatırlıyorum ve şey işte gitmemme, okulumun başlamasına 2 gün kala vizem elime geçmiş mesela. Çünkü neden? Kaydımı, vize başvurumu Temmuz sonunda yapmıştım.
İşte evet. Yani
Geçe kalmayın.
benim farklı nedenlerden dolayı da yine 2 gün olmasa da çok, yani kısa bir süre önce elime ulaştı okul dönemi başlamadan önce, ama normal şartlar altında böyle bir durum oluşmaz. Yani ben Nisan ayında yaptığımda çok çok rahattı. Ve İstanbul'dan yapmıştım. İstanbul'daki İtalyan makamı diğerlerine göre nispeten daha iyi diyebilirim yani. En azından aldığım duyumlar öyle. Ve
Şey
burada
merak ediyorum peki.
dinliyorum abi.
İlk randevuyu bir aracı kurum üzerinden mi alıyorsun, yoksa doğrudan konsolosluk ile iletişime geçebiliyor musun? Böyle
Abi
bir şey söz
mesela
konusu
o da iyi sordun bunu. Çünkü ben bunu bilmiyordum mesela. Şimdi biliyorsun
mu?
Almanya'yı da İtalya'yı da İDATA yönetiyor ya, bir aracı bir
Evet.
kurum. Senin durumunu bilmiyorum fakat benim durumumda İDATA'ya gitmek gerekmiyor. Ulusal vize olduğu için doğrudan konsoloslukla iletişimde olmak gerekiyor. Fakat ben bunu bilmiyordum. Mesela orada vize başvurumu ben İDATA üzerinden, pardon, ön kaydı İDATA üzerinden yapmayıp direkt konsoloslukla yapmıştım. Vizeyi de yine aynı şekilde oradan yürütmem gerekiyordu. Fakat bunu bilmediğim için ben sanki bir turistik vize ya da Erasmus öğrencilerinin yaptığı kısa dönem bir vize başvurusu gibi İDATA üzerinden yapmıştım mesela. Fakat benim durumumda bunu konsolosluk üzerinden yapmak gerekiyor.
Doğrudan beni aslında İdata'dan yönlendirmişlerdi. Eğer direkt ulusal vize başvurusu yapacaksanız, evet, randevuyu İdata üzerinden almanız lazım. Doğrudan konsoloslukla iletişime geçemiyorsunuz. Ama İdata üzerinden randevunuzu aldıktan sonra diğer tüm işlemleri konsolosluk üzerinden yapıyorsunuz. Bizde herhangi bir başka bağlantısı yok. Rezervasyon ayarlamak haricinde demişlerdi. O yüzden doğrudan bir bilgilendirme yapmışlardı bana. O yüzden benim için biraz daha açıktı bu
şey, yani benim için çok konu. Karışıktı. İtalya üzerinde ben şuna da değineyim. Sonra biraz sana paslayayım Almanya üzerine. Ön kayıtı açtıktan sonra, ön kayıtta istenen belgeleri şu an detaylı olarak bilmiyorum. Fakat İtalyan konsolosluğunun sitesinde mevcut bu. Bakılabilir. Orada kritik olan, yani en kritik belgelerden biri denklik belgesi. Bu ne demek? Bu denklik belgesi sizin Türkiye'de aldığınız eğitimin İtalya'da almayı planladığınız eğitime uygun olduğunu, yani denk olduğunu söylüyor aslında. Bu belge olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani aslında vizenin en büyük ayağını bu belge oluşturuyor diyebilirim. Bir de bunu ek olarak İtalya finansal olarak 5900, yani 5930 gibi bir şeydi. Yani 6000 diyelim. Euro'luk bir birikim, banka hesabı istiyor. Eğer ulusal bir yıllık vizeye başvuracaksanız. Böyle bir detay vardı yani. Sanırım en büyük vize sürecinde karşılaştığım önemli gördüğüm noktalar bunlardı. Sende nasıldı, nasıl gelişti?
Abi şöyle, ben de tüm aslında işte rezervasyon süreci IDATA üzerinden hallediliyor. IDATA üzerinden başvuru yaptıktan sonra sana bir şey gönderiliyor. İşte tarih, şu saat, şu saat, şu gün, şu saatte işte konsoloslukta, hangi konsolosluğa bağlıysanız. İşte benimki İstanbul konsolosluğuydu yine. Randevunuz vardır diye. Onunla beraber bir gereken evraklar listesi gibi bir şey gönderiliyor sana. Hı hı. İşte yani yine burada standart işte pasaporttur, yok işte dil belgesidir, işte kabul mektubudur, finansal garanti hikayesidir falan filan gibi bir sürü iş var. Ama şey, motivasyon mektubu keza, işte CV vesaire falan filan. Zaten bunu çok rahat internet üzerinden de bulunabiliyor.
CV istemişti mesela sende, bende CV yoktu.
Evet, CV istemişlerdi. Hatta şey, yani Doğuşa Student diye bir şey forum söz konusu. Forumda işte insanların birçoğu, belki çoğumuzun önemsiz göreceği, mesela vize için önemsiz göreceği mesela motivasyon mektubu üzerinden reddedilmişti. Hani Almanya'da okumaya yeterli motivasyonunuzu göremedik deyip motivasyon mektubunu yeterli bulmadıkları için insanları reddetmişlerdi mesela. Böyle şeyler söz konusuydu. Hı-hı. O yüzden şey, anladığım kadarıyla Almanya için neredeyse her belge gerçekten çok kıymetli. Ama bana kalırsa şeyler, belgeler arasında en kıymetli olan, en halledilmesi zor olan da finansal garantörlük belgesi ya da finansal işte yeterliliğinizin olduğunu gösteren belge. Hı hı. Çünkü Almanya diğer ülkeler gibi şeyi kabul etmiyor. Bir herhangi bir banka hesabında işte yeterli parayı göstereyim ve bu para işte benim vize sürecimi onaylatsın gibi bir şey kabul etmiyor. Hı hı. Almanya diyor ki 3 tane yolum var. Ki bu yollardan bir tanesini aldığım kadarıyla reddediyorlar. Hani yasal olarak şeyde gözüküyor ama çok fazla reddedilen okudum bundan kaynaklı olarak. Hatta çoğu insan şey demiş, abi o sadece göstermelik var orada falan filan gibi. Şöyle, birinci yol olarak Almanya'da çalışan biri, Avrupa üzerinde, Avrupa'da çalışan olmuyor bu arada. Almanya'da çalışan biri gidip bulunduğu yabancılar ofisine maaş bordrosunu, işte gelir düzeyini vesaire belirtip bir garantör belgesi alabiliyor. Diyor ki işte şu pasaport numarasına sahip Görkem Pancaroğlu işte benim tanıdığımdır, ben buna güveniyorum. Ve bu çocuğa şey olarak aylık kendi gelirimden 850 euro, yani bu şeye göre değişiyor, eyalete göre değişiyor ama Bremen için mesela 850 euroydu. 850 euro şeyi, parayı her ay verebilirim.
Peki buradaki bunu mesela yakınlık derecesi önemli mi? Yani herhangi biri olması yeterli.
Herhangi biri olması yeterli. Almanya'da çalışan ve yeteri kadar şeyi olan, geliri olan, yani sana 850 euro ayırabileceğini kanıtlayabilmiş kadar geliri olan herkes senin için bu belgeyi alabiliyor. Ama şöyle bir yasal bağlayıcılığı var bu belgenin. O yüzden genelde yakın olmayan insanlarla tercih edilmiyor.
Yani bir nevi kifi gibi Almanya'da bir şey yani bir aslında.
Evet, evet. Almanya'da herhangi bir problem yaşadın, işte herhangi bir şeye zarar verdin, bir şey oldu vesaire falan filan ve senden bir para cezası aldın. Diyelim mesela 15 bin euroluk bir şey oldu ve para cezası aldın 15 bin euroluk. Ve haliyle öğrencisin, ödeyecek durumun yok. Haliyle insanlar bakıyorlar, önce geliyorlar sana. Sen bakıyorsun, ödemiyorsun, ödemiyorsun, erteliyorsun, erteliyorsun, erteliyorsun. En sonunda senin finansal garantörün kimse, gidip onun geliri üzerinden senin borcunu kesmeye başlıyorlar. Böyle bir yani şey var.
Aynen, yasal... dediğim gibi. Yani sorumluluk altına giriyor bunu. Bunu evet, bu belgeyi sana sağlayan kişi.
Evet, o yüzden yani hani yakınınız olmaması durumu biraz sıkıntılı olabilir. Yani yine de bir şey bağlayıcılığı var işin. Hani normal yasal düzlemde aslında sana her ay şeyde para da vermesi gerekiyor. Ama kimse bunun tabii ki dikkat ettiği vesaire yok. Hani anladım, kimse sana ya 850 euro veriyor mu vermiyor mu gibi bir şey de yok. Aslında şey gibi bir şey. Ben bu çocuğa sponsorum ve bu çocuğun tüm harcamalarını ben karşılayacağım gibi bir belge bu.
Anladım, anladım. Yani
Ama yani o kadar ciddiye bakılmıyor tabii ki. Hani bu çocuğa her ay
İtalya'da
850 euro mu?
başvuru yaparken de şöyle bir mesele vardı, onu söyleyeyim. Yani en başta söyledim ya, İtalya çok ciddi bürokratik, ne diyelim, yani Türkiye'nin mesela işlemediğini söylüyoruz ya bazen, işte bu bürokratik anlamda ya da devlet dairelerinin. Yani ben İtalya'yı gördükten sonra herhalde bana her ülke işliyor gibi geliyor. Öyle söyleyeyim. Ve bunun yani bu e-devlet öveceğim, yani e-devleti o kadar
E-Devlet'i ben döveceğim
çok
birazdan.
şey bir sistem gibi geliyor bana. Neyse, konu çok dağılmadan şunu söyleyeyim. Yani bürokratik olarak orada çalışan bir memur var ve abi bu memurun meselesi senin işini halletmek değil de işte öğle arası olsun şeyimi yapayım muhabbeti gibi işliyor biraz. Yani mesela burada betimlemişlerdi bir arkadaşımız. Yani burada bir tiyatro dönüyor yani, anladın mı? Herkes orada bir mış gibi yapıyor ve aslında işler
Herkes
hep böyle
çalışıyor.
bir birikiyor yani. Maalesef böyle bir durum var. Ha, elbette yardımcı olmaya çalışan insanlar oluyor ama günün sonunda yani sürekli bir şey çıkıyor. Bir belge bekleniyor. İşte gidiyorsun, başka bir belge beklentisiyle çıkıyorsun falan, böyle durumlar var. Yani mental olarak bunu kaldırmak yıpratıyor insanı. Yani ben çok
Ki
yıprandığımı hatırlıyorum yani.
yani şey de çok problemli. Hani bu kadar süreçten geçiyorsun işte, belge çevirtir, belge teslim et, işte vize görüşmesine git vesaire falan filan. Hani cidden bunlar baktığında çok basit işlemler gibi geliyor ama o kadar fazla belge var ki halletmen gereken. Bir noktada bu iş patlıyor yani. Hani başlarım böyle işe, bununla mı uğraşacağım falan gibi bir şeye
Ya
girip
ve bir
hani
de
iptal
ben
etme düzeyine geliyorsun.
şunu da vurgulayayım lütfen, kimse yanlış anlamasın, fakat nispeten süreçlere vakıf olan birileri insanlarız. Fakat buna rağmen sıkıntıya sokuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ilk defa yaptığımız bir durum değil bu. Yani biliyoruz az çok 3 aşağı 5 yukarı ne istenir vesaire. Ama ona rağmen böyleyse, mesela ilk bizim dinleyicilerimizden de yapanlar olursa lütfen dönüş yapsınlar, ya da bu sürecin içerisinde olanlar. Yani çok ciddi zorlanır insanlar ve bu da çok normal yani. Ha, ben şunu
Tabii ki, tabii.
söylemek istiyordum. Bu ön kayıt işlemini yaptıktan sonra işte vize bekleme sürecinde bir eksik evrak isteme meselesi oluyor. Bu genellikle yaşanır. Ve bu eksik evrağı istediklerinde mesela gidiyorsunuz. Sizden istenen bir evrak var. Bunu bilmiyorsunuz mesela. Bu istenen evrağın ne olduğuna dair bir fikir yok. Arıyorlar, eksik evrağınız var. Gidiyorsun mesela, benim başıma geldi. Tamam, hani şunun için söylüyorum bunu. Eksik evrağı istiyorsunuz. Bana söylerseniz ben de gelmeden
Direkt onunla
ayarlamaya
gelirim.
çalışayım. Ben gidiyorum mesela, eksik evrak isteniyor. Gittiğimde hangi evrak olduğunu öğreniyorum. Yani o kadar hani o koşturmacı arasında zaman ve gün gidiyor. Mesela yeni randevu alıyorsun. Veriyor, randevu almak zorundasın. Hani evrağı alayım
İyi, bu
geleyim
arada
yok.
randevular da hemen yarına gelmiyor yani.
Pratikte de
Hani
yani bir hafta 10
20
gün
gün sonra, 30
süre
gün
koyuyor
sonra
oraya.
Almanya için.
Hadi bakalım bul evrağı getir. Mesela bankadan paradan meselesinden konuşmuştuk. Şimdi Almanya'nınki en azından kendi içerisinde tutarlı bir ölçüde. Ama mesela İtalya'da şöyle bir saçmalık vardı. Benim sponsorum ailemdi. Bu parayı banka hesabında gösterdiğim aile bireylerimdi. Ve bu her yerde geçerli kabul ediyor. Fakat bir sponsorluk yazısı alman gerekiyor. Eğer ailen ya da ikinci bir taraf sponsor olacaksa. Bu yazıyı almamıza rağmen ve bankadaki belgeyi sunmamıza rağmen bize işte benim adıma, şahsi adıma bir banka hesabında bu parayı istediler. Şimdi bana bu çok saçma geliyor. Çünkü bu banka hesabından bir banka hesabından diğerine parayı göndermek 3 saniye bile almıyor yani. Hani ha bu hesapta olmuş,
Yani.
sponsorluk yazısı aldığım hesapta, ha benim kendi
Ki
hesabımda
aynen
olmuş
şey, sıkıntılı bir durum. Sponsorluk hesabı varsa zaten buna yatırılacağı belli gibi bir durum ama tabii ki yani,
yani.
ama şey, yani şey de anlayabiliyorum, ülkelerin burada neden bu kadar fazla regülasyon uyguladığını anlayabiliyorum. Yani cidden çok suistimal edilebilecek bir durum yani. Hani ya İtalya için bilmiyorum ama Almanya için işte şey
Bilmiyorum,
yapması çok
açmak ister misin bunu? Ben bilmiyorum yani bu gerçekten.
İleride bence açabiliriz biraz.
İyi
Biraz
peki.
ileride açabiliriz, şu süreci anlatayım. Şey anlatayım. Dediğim gibi işte biri sponsorluk hikayesi üzerine yapabiliyor. İkincisi, Almanya'da bloke hesap diye bir sistem var. Bilmiyorum İtalya'da var mı böyle bir şey? Hiç
Yok, bildiğim kadarıyla yok benim.
karşılaştım
Yani en azından ben karşılaşmadım.
yok. Bloke hesap da şöyle. Almanya'da bir banka üzerinden bir bloke hesap diye bir şey açılıyor. Bloke hesabın hikayesi de şu. Almanya'da harcayan işte bir yıllık o tüm harcayan parayı banka hesabına yerleştiriyorsun. Ama bloke hesabı yerleştiriyorsun. O bloke hesaptan aylık para çekme limitin var. Yani senin diyelim hesabında işte 8.500 euro var. Bu diyelim senin 10 aylık şeyin, 10 aylık giderini kapsayacak. Hani vize için 10 aylık bir şeye başvuruyorsun falan filan. Şey yapamıyorsun. Senin paraya ihtiyacın var. Ben şuradan 1.000 euro çekeyim gibi bir şey yapamıyorsun. Aylık
Ama
sana çekme
para
limit
banka
olarak.
hesabında var sonuç olarak. Onu
Banka
toplu
hesabında
olarak
var.
gösteriyorsun.
Toplu olarak evet blok hesaba yerleştiriyorsun parayı. Ve şey yapamıyorsun. Ama aylık blokaj koyduruyorsun şeye hesaba ve bir ayda çekilebilecek en fazla para 850 euro oluyor. Yani aslında işte senden beklenen en az gereken para oluyor. Haliyle şeyin önüne geçmeye çalışıyor bu noktada da. İşte sen bir yerden para buldun. Aslında hani bu paraya geçirmek için kullanmayacaksın. Hani aldın, vizeyi aldıktan sonra başka yere yerleştireceksin veya geri vereceksin parayı gibi bir sistemin önüne geçiyor.
Ve şunu da sağlamış oluyor aslında
Haliyle
benim anladığım
mecbur
kadarıyla.
mecbur kullanmak zorundasın gibi yani.
Temel motivasyon şey oluyor burada. İşte sen parayı buldun. Bu para mevcut değil sende. Fakat bir şekilde sağdan soldan toplayıp buldun, gittin. Ama mesela orada parasız kalmanın da bir nevi önüne geçmeye çalışıyor anladığım
Evet
kadarıyla.
temel mesele o zaten. Yani hani buraya öğrenci olarak geliyorsan burada parasız kalma.
Yani paran varsa gel,
Aylık
paran yoksa gelme diyor biraz aslında bana öyle geliyor.
gibi evet. Kesinlikle öyle. Böyle bir durum söz konusu. Yani böyle bir dert yani şey bir de şeyde çok problemli. Türkiye üzerinden bir bankadan açamıyorsun blok hesabı. İşte Almanya üzerinde bir bankadan açman lazım. Almanya'da değilsin işte mail üzerinden halletmeye çalışıyorsun işlemleri falan filan. Bu insanlar bayağı şey hani ne oluyor nasıl yapacağım ne bitiyor falan filan böyle bayağı problemli bir süreç mesela
Yani
yani oradaki
vize
blok hesap işi.
süreçlerini aslında bence yeterince önemli noktaları değinerek yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum.
Tek şey değinebilirim. Sigorta işlerine değinebilirim bir. Almanya Türkiye sigorta işini. Yani bildiğim kadarıyla İtalya'da da aynı. Bir mecburi sigortaya sahip olman lazım İtalya'da okuyabilmen için. Almanya'da da aynı şekilde. Ama bu genel itibariyle şeyi kapsamıyor. Türkiye'den yaptırdığın işte ne bileyim özel sigorta şirketlerinden yaptırdığın sigortaları kapsamıyor
Benimkisi kapsıyor
Almanya'daki şeyler.
mesela. Benimkisi kapsıyor.
Almanya diyor ki ya Almanya üzerinden bir sigorta yaptır. Almanya'da bir sigorta yaptır. Ya da yapacak bir şey yok. Ya da şey sunuyor. 25 yaşının altındaysan. AT11 diye bir Türkiye ile Almanya'nın özel bir anlaşması var. Eğer 25 yaşının altındaysan ve işte SGK'lıysan, sigortan varsa Türkiye'de şey alabiliyorsun. SGK'ya gidip, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip AT11 diye bir belge alabiliyorsun. Bu belge 6 aylık bir belge. Ve işte Türkiye'deki sigortanın Almanya'daki sigortana da karşıladığına dair bir belge. Bunu da kabul ediyorlar. Eğer
Anladım.
25 yaş altındaysan.
İtalya özelinde benim bildiğim kadarıyla normal yani özel sağlık sigortalarını Türkiye'de yaptırdıklarınızı kabul ediyorlar. Bunu ek olarak İtalya'ya geldiğinizde yapabileceğiniz bir sigorta var. Yanlış hatırlamıyorsam ücreti 150 euro gibi bir şeydi. Buradaki sağlık
Aylık mı yoksa
sistemini
yıllık olarak mı?
yıllık. Buradaki
Mesela
sağlık
Almanya'da yaptırdığın sosyal sigortalar, Almanya üzerine yaptırdığın sosyal sigortalar 105 Euro'dan başlıyor eğer 30 yaşından küçüksen.
yıllık mı aylık mı?
Aylık.
Hadi canım ya, o pahalıymış. İtalya'da 150
Aylık,
euro.
aylık.
Yani İtalya'da
Evet ya.
işleyen tek sistem bu sağlık sistemi diyebilirim nispeten diğer sistemlere göre. Öyle. Onun dışında İtalya'da da şu şeyi vurgulayayım ben son vize başlığında. Siz vizenizi alacağınız zaman sizi yine konsolosluğa çağırıyorlar ve bir belge imzalıyorsunuz aslında. Yani bunun yasal yükümlülüğü nedir? Yani sonuçları ne olur bilmiyorum. Fakat imzaladığınız belgede şunu diyorsunuz. Hani vizenizi aldınız artık, vizenizi alıyorsunuz bu belgeyi imzaladıktan sonra. Bu belgede diyor ki ben İtalya'ya girdikten sonra 8 gün içerisinde ilgili makamlara gidip oturum iznimi, permit of stay
Başvurumu yapayım.
başvurusunu yapacağım diyor. Fakat bunu sen beyan ediyorsun. Yani bana mesela verilen vize 1 yıllıktı. Bu vizeyle giriş çıkış yapabiliyorum, işte seyahat edebiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Fakat bunu sözlü beyan ediyorum. Bu biraz bana ilginç gelmişti. Öyle.
Ha, ya Almanya'da mesela bir aydı, bir ay içerisinde başvuracağım diye imza atıyordun veya regülasyon olarak bir ay içerisinde başvurman gerekiyordu. Ama yani bir ayda başvurmamıştım ben mesela işte problemle karşılaşmadım açıkçası hiçbir sorun olmadı. Son vizeyi geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Bir vize mülakatı oldu mu sizde mesela?
Ben de vize
Bu da mesela
mülakatım
çok problem.
olmadı. Hiçbir vize mülakatı yoktu. Ben sadece belgeleri gönderiyorum. Onlar sürekli bir eksik belge istiyor. Ondan sonra onları yeniden götürüyorum ve geliyorum yani. Bu kadar. Başka hiçbir şey yoktu
Almanya'da
galiba.
bir Almanya'da Almanya nezdinde şey vardı. Bir müze ay, vize mülakat müze diyorum. Vize mülakat hikayesi söz konusuydu. Şey işte randevu gününde belgelerle beraber konsolosluğa gidiyorsun. İşte oradaki görevliye belgelerini veriyorsun. Eksik belgen varsa zaten kabul etmiyorlar. Diyorlar ki burada eksik belge var. Onları getir. Öyle gel tekrar. Ve şey işte belgeleri teslim ettikten sonra şey bekliyorsun. Bekleme salonuna geçiyorsun. Bir numara alıp numara aldıktan sonra vize görevlisiyle bir şey mülakata başlıyorsun. Yani bunu istersen Türkçe de yapabiliyorsun. Hani şeyde sıkıntı yok.
Peki
Türkçe
mesela
olmasında
şey
bir sıkıntı
muhabbeti
yok.
var ya işte Almanca yaparsan daha avantajlı oluyor musun? Örnek veriyorum vize
Ben Türkçe
konusunda.
yaptım. Türkçe yaptım. Hiçbir problem yaşamadım
İyi,
açıkçası.
iyi.
O
O
yüzden
zaman biraz o
bilmiyorum.
şehir
Ama
efsanesi yani.
ha bilmiyorum. Belki ama vardır yani insanlara denk geliyordur. Hani bir ayrıcalığı oluyordur belki onu bilmiyorum. Ama orada sana şey soruyorlar. Şöyle birkaç sorudan bahsedeyim. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan hikayesinden geçtikten sonra bir neden Almanya? Çok standart bir soru olarak. İşte neden Almanya'da yüksek lisans yapmak istiyorsun? Bunun ne
Çünkü
kadar etkili
5
bilmiyorum
milyon
orada.
Türk var falan deseydin orada yani.
Dönerci olacağım. Döner kesmeye gidiyorum.
Köfte yiyeceğim, tantuni yiyeceğim Avrupa'da.
Şey işte neden Almanya'da eğitim görmek istiyorsun onu anlatıyorsun. Hangi üniversiteden kabulün varsa üniversitenin bulunduğu şehre dair ne biliyorsun? Şehre dair ne biliyorsun? Şehrin kültürüne dair ne biliyorsun? Böyle bir soru söz konusu.
Bayağı yalnız kasıyorlarmış ya. İtalya bu kadar kasmıyor yani.
Ya, Almanya'da bayağı şeydi. Sonra şey eğer şey blok hesap değil de sponsor hesabı gösterdiysen bu sponsor hesabı gösteren kim? Senin neyin oluyor?
Alakanı
Hani ne kadar
soruyor.
etkili bilmiyorum. Yani belgeyi alırken herhangi bir alaka problemi söz konusu değil. Ama şey neyin oluyor gibi bir şey söz konusu. Mesela benim aldığım işte tanıdığımın arkadaşıydı.
Bayağı yakın bir şey yani bağlantı.
Ya yani şey yok Türkiye'den tanıdığım demek yanlış olur. Kuzenimin çok yakın bir arkadaşıydı.
Anladım.
Şey ve şey olarak da belgeye de şey yazmışlar Almanca. Kuzeni yazmışlar mesela. Aslında şey hiçbir akrabalık bağlantım yok bana belgeyi verende. Sonra bana işte konsoloslukta şey sordular hani Almanya'da akrabanız var mı diye soruyor bir de. Böyle bir şey de var. Belgeyle alakalı soru sormadan önce Almanya'da akrabanız var mı diye soruyor. Almanya'da vatandaş olan akrabanız var mı diye bir soru geliyor. Sonra işte şey belgeyi veren kişiyle alakalı bağlantısız nedir falan gibi bir soru geliyor. Ben söyledim hani normalde işte şey bir tanıdığımızın işte çok yakın arkadaşı vesaire falan filan işte aile dostumuz vesaire falan filan gibi bir şey söyledim. Ve şey ama dedim ki belgede kuzen olarak yazılmış hani bu neden böyle yapsalar bilmiyorum. O da özel olarak belirtmiş hani kuzenim değil diye tekrar gidip belgelerini değiştirmesi için şey yapmış başvurmuş. Ama bir problem çıkmaz falan demişler. Ben de vize görevlisine söyledim hani böyle böyle yani bunu özel olarak da söyledik. O da şey dedi. İyi belgeyi aldıysanız hiç problem olmaz yani. Hani bayağı yasal
Çok
belgede
da
yalan beyan yani. Hani çok da şey
anladım.
değil
Ben
yani.
de
Parayı
şey
verebiliyorsa, parayı
ha.
verebilecek gücü varsa hiçbir derdi yok gibi bir şey
Yani evet
muhtemelen yani.
aslında
Hani.
onu söylemek gerekiyor. İtalya'da da temel motivasyon o. Yani parayı 6.000 euroyu hesabına gösterebildikten sonra yani vizeni çok ciddi bir sıkıntı yoksa her türlü alabiliyorsun. Fakat bu süreç o kadar sarkıyor ki psikolojik olarak yıpranıyorsun yani.
Evet,
Ve mesela
uzadıkça uzuyor.
İstanbul'daki konsolosluğun önüne böyle bu ön kayıt başvuru dönemlerinde yazın bir gidersen orası böyle koğuş havasında. Herkesin bir hikayesi var. Yani herkes bir şeyler çekmiş, bir evrağa bir şey olmuş. Yanlış tercüme var, evrak gelmemiş falan filan gibi bir durum var. Ufaktan toparlayacaksak İtalya meselesinde ben yine şunu söyleyeyim. Ön kayıtı erken yapın. Denklik belgesini mümkün mertebe düzenli bir şekilde alın ve verin. Tercümeler yapılırsa bunlara dikkat edin. Mesela bir şeye denk gelmiştim. Çocuğun birinin adı işte soyadı Kırmızı. Fakat bunu Kırmızı diye yazmışlar. Arada I harfi var gelen belgede.
Ha,
İtalya'dan
belgede
gelmiş belge.
İtalyanca çevirmeniz gerekiyor sizin öyle bir.
Her durumda yok. Yani orada özel
Ha, İngilizce olarak kabul
bir
ediyorlar değil mi?
İngilizce kabul ediyorlar, Türkçe kabul ediyorlar
Ha.
diyebiliyorum ben. Bazı belgeleri İtalyanca istiyorlar mı onu bilmiyorum ama o arkadaşın durumunda o vardı. Mesela isminin yani İtalyanlar çok dikkatsiz bir şekilde bunu yanlış yazınca mesela bütün işlemleri çöp olmuştu. Yani belgelerinizi kontrol etmek önemli. Buna ek olarak sanırım söyleyebileceklerim bunlar vize sürecinde. Yani hani bir başladıktan sonra, bir süreci takip ettikten sonra aslında kendiliğinden gelişiyor. Ama İtalya özelinde ben kendi adıma konuşacak olursam, yani bunları kovalamanız gerekiyor. Mesela konsolosluğu aradığınızda ulaşamıyorsunuz, randevu almanız gerekiyor.
Ulaşmaz imkansız bu arada. Ya konsolosluktan kimse cevap vermiyor. Almanya'da için aynı.
Onu bilmiyorum ama yani ulaşamıyorsunuz işte. Evrak eksik, hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu ciddi kovalamanız gerekiyor. Ya ben şeye çok hazırlıksız yakalanmışım. Bunu mental olarak bu süreçleri idare etmeye çok hazırlıksız yakalanınca böyle her olayda hani ha bitti, ha bitecek, ha bitti, ha bitecek dediğim her olayda bu bitmiyordu. Hemen şeyi de söyleyeyim bu arada. Ben ne zaman geldim buraya? Eylül ayında. O bahsettiğim 8 günlük polis başvurusu meselesi var ya. Bu aslında bir nevi bir sonraki programa da giriş olsun diye söylüyorum açıkçası. O randevuyu ben daha bugüne verilmişti o randevu bana. Mesela polise bugün gidebildim. Öyle söyleyeyim yani buradaki süreci ve benim durum buradaki...
Şu an Ocak ayındayız.
Ocak ayındayız. Eylül ayı Ocak.
Ocak ortasındayız hatta.
Aynen öyle ve diğer arkadaşlara göre çok çok iyi. Yani mesela bir arkadaşımız Kasım 2019'da başvurusunu yapıyor. Aralık 2020'yi alıyor. Yani böyle bu tür oturum kartından bahsediyorum. Yani bunun için polis merkezine gitmek gerekiyor. Yasal olarak burada bulunduğunuzu bildirmek için. Ve böyle durumlar var yani. Aslında bir sonraki programa giriş yaparken de şunu demek istedim. Hani şey tartışırız biraz. Buraya geldikten sonraki süreçlerimizi, vizelerimizi aldık
orada,
artık.
Orada üzgünüm ama Türkiye göreceğim bayağı yani. Hani burada bayağı Almanya yergisi yapmam gerekecek o bölümde.
Yani ben de yapacağım bilmiyorum. Yani gurbettekilerin ortak psikolojisi bu mu bilmiyorum ama ben de gerçekten çok şikayetçiyim ya. Şimdi dinleyicilerimiz de şey diyor olabilir. Şimdi o kadar şikayetçisiniz. O kadar şikayetçisiniz niye? Sen zaten şey olmuşsun. Almancı olmuşsun yani.
Kardeşim ayıp ediyorsun. Almancılara ayıp ediyorsun yani.
Dinleyicilerimiz varsa lütfen şey olmasınlar.
Ha bu arada şeyden bahsedeyim bir son, bu konuyla alakalı. Bu arada benim Almanya vize sürecim yine çok sıkıntısız süreçti yani. Hani sadece tek problem benim geç başvurmamdan kaynaklı. Çünkü okul sonuçları biraz geç açıklanmıştı falan filan. Ama şey mesela okulun ilk bir ayını kaçıran birkaç arkadaşım da var mesela burada. Hı-hı. Türkiye'den gelip. Hı-hı. Şey yani bazıları için cidden şeyde problemli sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Yani ben biraz daha sorunsuz yaşadım bu süreci. Ama ona rağmen en büyük vereceğim tavsiye uçak biletinizi vizeniz gelmeden almayın. Ne kadar şey olursa olsun, pahalıya gelecek olursa olsun. Çünkü yanıyor. Bir arkadaşımın iki kere uçak bileti yanmış mesela.
Hani ben de dört kere başvurup da red alan birini biliyorum. Mesela böyle durumlar da var yani.
İşte o yüzden şey yani hani uçak parası biletini ya şimdiden alayım ucuz olsun falan gibi düşünüp çöpe atmamak en mantıklısı gibi geliyor bana.
Yani ben de o zaman son olarak yine üçüncü kez herhalde vurguluyor olacağım. İtalya'da psikolojik olarak yani bir eksik evrağınızın geleceğine, bir şeylerin böyle hani tam oldu dediğiniz anda yeni bir belge isteneceğine bu duruma hazırlıklı olun derim. Onun
arkadaşım
dışında...
Sen iyi hazırlanmamış olamaz mısın? Yani orada harbiden konsolosluk gömüyorsun falan ama yani ben bir senden de şüphelenmiyor değilim hani yani.
Abi ya bak sana samimi olarak söylüyorum. Benim öznel durumum bu denklik belgesini İngiltere'den almam nedeniyle hani çok farklı işledi süreç. Ama ona rağmen ben yine çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Yani hiç şey değilim bu konuda. Mütevazi olamıyorum yani. Konsolosluk bu arada çok yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten hani biraz onu anlatmaya çalıştım. Yani burada bilmiyorum belki konsolosluk da bir gün dinler de sıkıntı yaşamayayım şimdi İtalyan yetkililer tarafından. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çok samimi bir şekilde.
Ama yoğunluktan ulaşmak çok imkansız.
Yoğunluktan ziyade abi İtalya özelinde yapısal bir sıkıntı var. Yani mesela bir belge alacaksın değil mi? Şimdi şu esnekliği sağlayamıyor adam sana. Bu senin için belki gereksiz, belki hani oradaki bir mührün bulunmaması gerekiyor. Ama o kişi o artık dikey bir örgütlenme olduğu için bürokratik yapı. Yani esneklik sağlamıyor oradaki çalışan memura. O belgeyi, mührü ya da neyse imzayı bir üst şey orada, yetkili orada görmek zorunda. Ve bu da alttakini zora soktuğu için haliyle bu da sana yansıyor. Yani şunu diyemiyor. Ha ben inisiyatif kullanayım. Bu kişinin durumu bu. Hani böyle böyle bir şekilde esneklik sağlayayım diyemiyor sana. Yani. Mesela İngiltere'de bunu diyebiliyorlardı. böyle rahatlıklar, yani o inisiyatif alabiliyorlar yatay örgütlenme olduğu için. Şimdi tamamıyla hani ben bunu almak zorundayım yoksa atıyorum bana soruşturma açılır modunda.
Tabii ki.
Ve
tabii
top
ki.
Kendinden çıksın yani. Böyle işliyor. Böyle olunca da bu da bize yansıyor yani. Yoksa yardımcı olmak aynen, istemediklerinden
son
değil yani.
Kullanıcı olarak, son kullanıcı olarak sen problem
aynen,
yaşıyorsun.
Aynen öyle yani.
Yani Almanya nezdinde şey böyle aslında böyle bir problemle ben karşılaşmadım. Ama şey söyleyebilirim yani Almanya'ya asıl ulaşılamam nedeni çok fazla başvuru olması. Yani konsolosluğun özellikle yani şey Türkiye üzerine düşündüğünde örneğin yani çok fazla işi var. Yani telefonu arıyorsun mesela şey hiçbir zaman telefon şey çalmıyor. Çalmıyor yani. Hani onlar açmıyor değil.
Şey de
Telefon
öyle,
hep meşgul.
İtalya'da öyle mesela. Beni bir belge için arıyorlar konsolosluktan fakat ben konsolosluğu aramak
Geri
için
dönüyor.
arayamıyorum. Onlar
Evet, hep meşgul.
ararlarsa beni arayabiliyorlar ama yani.
O yüzden en iyi iletişime geçme yöntemi maildi mesela Almanya için. Yani çünkü ya telefonda gerçekten işte bazı günler 12'ye kadar çalışıyorsa öğlen 12'ye kadar 8'de açılıyor. Ya sabah 7'de kalkıp işte şey yapmaya başlayacaksın, hazırlanmaya başlayacaksın, saniye geldiği gibi aramaya başlayacaksın. Ya da telefon düşürme gibi şansın yok. Çünkü full yani her zaman meşgul çalıyor her zaman. Ki sadece bu yorumu ben de yapmıyorum muhtemelen. Çünkü internette de çok fazla forumlarda aynı yorumu gördüm. O yüzden iletişime geçmenin en iyi yöntemi özellikle Almanca'ya çevrilmiş mail atmak. Türkçe maillere de bir tık geç cevap gelebiliyor. Çünkü o Türkçe mail yoğunluğunu da düşünebiliyorum. En hızlı cevap alabilme yöntemi konsolosluktan, Almanya konsolosluğundan Almanca bir mail atmak kendilerine. En hızlı geri dönüşü o şekilde sağlıyorlar.
Valla İtalya'da benim
Ya en azından
gözlemlediğim kadarıyla
benim tecrübem. En azından benim tecrübem böyle.
en hızlısı şansının yaver gitmesi. Başka hızlı bir yöntem yok yani. Kapıya da gitsen mesela bunu şey sağlayamazlar sana. Çünkü sadece randevuyla alıyor. Hani oraya
Aynı zamanda aynı
gittim,
şekilde.
gittim içeri gireyim meselesi de yok. Yani bir şekilde
Ki
denk
zaten giremiyorsun
getireceksin.
da
Aynen
ticarede
öyle.
güvenliktir falan filan ya öyle bir şansın da yok zaten.
Bu arada 25-30 dakika deyip yine 30'u aşmış bulunuyoruz.
Abi bir şey söyleyeyim. Biz sadece vize konuştuk yine nasıl 33 dakika olabilir ya hani bir kayıt mayıt konuşuruz diyordum ben böyle bir işte belediye
Yani
kaydı,
onu
şehit
da
kaydı,
artık
ev bulma falan.
bir belediye kaydına zaten girersek daha bugün gittiğim için hiç çıkamayız. Bence ufaktan toparlayıp bir sonraki programa bırakalım bunları. Ne diyorsun sen?
Tabii ki. Yani
Şeyi
yoksa yine
konuşuruz.
bir saat 10 dakika yapacağız
Aynen,
yoksa.
aynen. Şeyi konuşuruz bir sonraki
Bu işin
programda da.
ev bulma süreci,
Ev bulmadan
buraya
bahsederiz.
yerleşme.
Oraya gittiğimiz de yaptığımız açılış haftası vesaire, opening week'ler oluyor. Bunlardan
Ay ben
bahsederiz.
kaçırdım ya. Kaçırdım ben onu
Ben ucundan yakaladım ama hani sürece hakim olduğumu söyleyebilirim. Onlardan
ya.
bahsederiz ve bu şekilde yeni bir programda yapmış oluruz diye düşünüyorum.
Tabii
O
ki tabii ki. Aslında
zaman
iyi bir program olabilir çünkü kaçırdıktan ya birimiz süreci yakalamış, birimiz hafiften kaçırmış. Yani ben kaçırdım komple. Ve şey yani her şeyi kendi halletmeye çalıştın, hiçbir yönlendirmeye çok rahat erişemediğin bir düzlemde survive etmek nasıl oluyor gibi bir şey hikaye anlatabilirim yani çok
Evet,
keyifliydi aslında.
faydalı ve
Bayağı
keyifli olacağını düşünüyorum ben de.
saat 9'da açılan şeylere binalara işte servislere saat sabah 8'de falan sıraya girdiğim düzlemler soğukta üşüdüğüm donduğum
Yani
düzlemler
benim de
falan
her
filan bunları
gittiğimde
anlatırım.
mesela öğle arasına denk geldiğim 12 ile 2,5 arası sürekli çalışmadıkları için İtalyanlar ve ben hep mesela o araya denk geliyordum. Böyle sinir bozucu şeyler
Abi çünkü
vardı yani.
hayat bir şey söyleyeceğim. Hayat tam o arada şey olmuyor mu zaten? Böyle yükselmiyor. Pik noktası o değil mi
Yani
hayatın
bütün
zaten yani?
günümün yani
12 iki buçuk yani.
en işlerini yaptığım ara 12 ile 2,5 abi. Yani 12 ile
Benim de aynı
mesela
şekilde
işim sabah kahvaltımı yaparım vesaire 12'de çıkarım falan filan diye geliyor ama 12'de çıkıyorum bomboş. Herkes evde 12'de.
yani.
Yani neyse toparlayalım şimdi bak yine konudan sapıyoruz gibi geliyor bana.
Tamamdır. O zaman Hariciye'den ikinci bölümde bu kadar.
Dinleyicilerimize
Yakın
teşekkür
bir
ediyoruz. Bizimle eğer bu sürecin içerisinde olan insanlar varsa, bizimle paylaşmak istedikleri şeyler varsa ve bir ihtimal bizi
sormak
dinliyorlarsa,
istedikleri bir şey varsa.
evet sormak istedikleri görüş, öneri ne bileyim. Yani sadece İtalyan konsolosluğu üzerinde içini dökmek isteyenler de olabilir. Onu da çok anlayışla karşılıyorum. Bizimle iletişime geçmekten çekinmesinler lütfen. Teşekkür ediyorum ben.
Tabii ki. Bu arada sadece şey de değil. Yani İtalya ve Almanya nezdinde değil. Yani aynı süreci ben Hollanda için yaşadım. Sen İngiltere için yaşadın. Hani şey biraz şey arttırabiliriz yani. Hani buralara başvuracak işte başvurmayı düşünen, başvuran veya şu an acı çeken insanlar varsa yine aynı zamanda iletişime
Aynen
geçebilirler.
öyle, aynen öyle.
Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışabiliriz.
O zaman kapatıyoruz.
O zaman dinlediğiniz için çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hariciye bitti.
Görüşmek üzere.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.